Bretton Woods-Washington konsensüsü, Plaza anlaşması derken, 80 yılda Amerika Birleşik Devletleri doları, bazlı bir dünya ekonomisi kör, topal bu noktaya kadar geldi. 80 yıl boyunca tüm uluslararası ekonomik sistemin doları en itibarlı rezerv para, en geniş kapsamlı kabul görmüş ödeme aracı olarak benimsemesinin iki temel kuralı vardı. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin asla doları ve dolar bazlı uluslararası ödeme sistemini bir silah olarak kullanmaması. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin doların değerini korumak için, arada yalpaladığı dönemler olmuşsa da, mali disiplin konusunda gereken özeni göstermesi. Son 10 yıl, ama bilhassa son 5 yıl Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bu iki temel kuralı bütünüyle bir kenara bırakmış durumda. Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkelerin ortak katılımı, konsensüsüyle alınmamış ekonomik ve siyasi yaptırım kararlarını Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tehditle uygulattırmaya çalışıyor ve kendi para birimi doları ve dolar cinsinden uluslararası ödeme sistemini de artan bir tempoda silah olarak kullanıyor. Başta, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro, dolara alternatif bir yeni rezerv para ortaya çıkmamış olmasına rağmen, Dünya Merkez Bankaları rezervlerinde doları tutma oranı belirli bir tempoyla azaltmayı sürdürmekteler. 2000'li yılların öncesinden başlayarak, 2000'li yılların başlarında Dünya Merkez Bankaları'nın rezervlerinde Amerika Birleşik Devletleri dolarının payı %71-73 düzeyindeydi. Soğuk Savaş'tan galip çıkmış Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi en makbul rezerv para konumundaydı. Ancak 20 yıllık bir dönemin sonunda, Amerika Birleşik Devletleri dolarının bugün aynı merkez bankaları rezervlerinde %58'lere kadar pay kaybı yaşadığını, parite ve faiz hadleri etkisi de hesaba katıldığında, payının %55'e kadar gerilediğini görüyoruz. Peki, Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki pay kaybı Japon yeni, İngiliz sterlini ve Euro'ya mı yaradı? İlginçtir, hayır. Avustralya doları, Kanada doları, Çin renminbisi, Güney Kore vonu, Singapur doları ve İskandinav para birimlerinin ağırlığının arttığı gözleniyor. Bunun yanı sıra pek çok yükselen gelişmekte olan ülkenin kendi aralarında yerel para birimleri ile finansal işlem ve ticaret yapmak üzere swap anlaşması gerçekleştirdiğine de şahit oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin sebep olduğu ikinci sorun ise Trump döneminden Biden dönemine değişmeyen bir ekonomik tavır olarak mali savurganlık. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bütçe disiplini ve kamu borçlanmasında ürkütücü bir savurganlık dönemine geçmiş durumda. Uluslararası Para Fonu 1. Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Gita Gopinath, Amerika Birleşik Devletleri'ne hem artan mali yükünü azaltması için, hem de harcamaları dizginlemek ve vergileri artırmak için çağrıda bulundu. IMF'e göre Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme performansı esasen bunu sağlayabilecek bir alan oluşturuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu hareket alanını ısrarla kullanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Bütçe Ofisi, 2029 yılında ülkede borcun GSEE oranının 2. Dünya Savaşı dönemindeki en yüksek seviyenin üzerine çıkmasını beklediğine işaret ederken, Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde 2017 vergi indirimlerini kalıcı hale getirmeye söz vermiş durumda. Bunun anlamı, yüksek gelir grubundan daha az vergi alacağını belirten Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçe açığını büyütecek ve Amerika Birleşik Devletleri hazine borçlanmasını katlayacak bir politikayı şimdiden anons etmiş olması. Joe Biden'ın yüksek harcamayı frenleyememesi ise, federal bütçe açıklarının tahmin edilenden daha da fazla artabileceği endişelerini gündeme getiriyor ve doların değerini daha da riske sokuyor. Mali savurganlığın boyutları iyice kontrolden çıkarsa, doların geleceği daha da zora girebilir.